Teknoseyir sunar. Haftalık gündem değerlendirmesi.
Teknoseyir'de haftalık gündem podcast'ine hoş geldiniz. Ben Murat Kamsız. Yanında her zaman olduğu gibi Levent Pekçi. Var nasılsın Levent abi?
Evet Murat, merhabalar. Seni sormalı.
Ben de iyiyim. 27 Ocak 1 Şubat 2014'ü konuşacağız.
Evet, Ocak ayı bitti bile.
Teknoseyir.com sitemiz. Bize Facebook ve Twitter'da ulaşmak isteyenler de /teknoseyir olarak ulaşabilirler. Evet. İkisi de aynı. Evet Levent abi, geçen haftanın değerlendirmesini hızlıca yapalım. Bizdeki değerlendirmesini.
Geçen hafta 5 video yayınladık. Asus FonePad 7 vardı.
Evet.
VipTech.
Anakart vardı, Z87.
Z87 anakart bayağı da yorum aldı.
Evet. Bitcoin konusu vardı. Siz çok istek almıştınız.
Evet, haftanın önemli videosu bence oydu.
Evet, kesin.
Bitcoin'in detayları. Sony Vaio Flip bahsedildi.
Evet.
Ben IFA videosunda bahsetmiştim kendisinden. Hı hı. Kanlı canlı konuk oldu.
Evet. Canon'dan da bir yazıcı inceledik Levent abi.
Evet.
O da elimize geçmişti. Böyle bir haftaydı ama senin dediğin gibi haftanın yıldızı Bitcoin'de, yani aldığı yorum açısından da.
Xbox One yetişmedi bu haftaya.
Rift de yetişmedi bu hafta. Yani önümüzdeki hafta geliyorlar. İkisi de geliyor.
Evet. Önümüzdeki hafta girecekler.
Evet. Şimdi bizden gündemden başlayalım. Samsung'la Google arasında biliyorsun bir şey vardı, bir sorun vardı. Hatta böyle Samsung Android ile özdeş hale gelmeye başlıyordu. Böyle Google arkasından hatta Samsung güçlenmesin falan diye kulis mulis mi yapıyor diye haberler Google çıkarken
hoşlanmıyordu bu durumda.
Evet, patent anlaşması geldi ikisi arasında Levent abi.
Ya yani bu haftanın olayı bu aslında. Çünkü onun bir de işte peşinden gelen bir gelişme var. Ama evet, bağımsız gözükse de bağımlı olduğu söyleniyor. Birazdan konuşacağız. Bu haftanın olayı bence bu. Samsung ile Google arasında bir aşk nefret ilişkisi vardı. Çünkü Samsung Android'i kullanarak akıllı cihazlarda gittikçe büyüyordu. Fakat büyüyüp güçlendikçe Google huzursuz oluyordu. Çünkü hani bu Google, hani kulislerde konuşulana göre Google şey düşünüyordu. Ya bu Samsung o kadar büyüdü ki gelip bizden taleplerde bulunacak. Hmm. Hani şöyle yapın böyle yapın diye, en azından tasarımında Android'in taleplerde bulunacak diye düşünüyordu Google. Bir yandan da Samsung da ne yapıyordu? İşte hem Android'i kullanmaya devam ediyordu hem de yok işte Tizen'dir, yok ne Meltemi mi vardı bir ara yine Intel'in içinde oldu falan. Bir yere varmayan bir takım projeleri habire öne çıkartıyordu, işte dillendiriyordu falan. Hem birbirlerini destekliyorlardı hem de fazla birbirlerine güvenmiyorlardı. Bunlar işte CES fuarında bir araya gelmişler. Daha sonra da işte oturup barış imzalamışlar.
Evet.
Birbirlerinin patentlerini kullanmaya izin veriyorlar. Fakat daha önemlisi, Samsung Android'i çok fazla modifiye ediyordu.
Evet.
Google biraz şey rica etmiş, yani biraz yavaş gidelim rica etmiş. Samsung'un da buna uyacağı söyleniyor. Mesela Samsung'un şu CES'te duyurduğu Pro serisi bazı tabletlerde Magazine diye yeni bir arayüz vardı.
Evet.
Onun artık rafa kaldırılacağına kesin gözüyle bakılıyor. Uh-huh. Bir de Google'ın şöyle bir itirazı olduğu söyleniyor. Samsung, Google'ın zaten var olan uygulamalarının alternatifini koyuyor kendi telefonlarına. Evet. Bunlara da artık hani Samsung'un bunları yapmayacağı, daha fazla Android'de sadık kalacağı tahmin ediliyor. Fakat bunun da Google Samsung'dan bunları aldı, bunları kabul ettirdi ama ne verdi? Orada da bu el sıkışmadan 2 gün sonra, 3 gün sonra Google Motorola'nın telefon bölümünü satın aldığı Mobility'yi Lenovo'ya sattı. İşte deniyor ki masada hani Samsung'un yüzünü güldürecek şey de buydu. Hani Google Samsung'un Android'in hardware camiasındaki gücünü kabul etti. Ona taş koymamayı da kabul etti. Kendisi sadece yazılım tarafında kalıp bu Motorola falan hevesini bırakmayı kabul etti deniyor. Tabii bir de biliyorsun Motorola'nın patent muhabbeti var.
Evet. Yaklaşık 3 milyar dolara satıldı.
Çok daha fazla parayı aldı ama galiba.
Çok daha fazla.
Motorola'yı. Evet, evet. İşte Google Motorola'yı neden aldığını, bizim bu TeknoSeyir o zamanlar hayattaydı. Biz bunları değerlendirmiştik değil mi?
Evet.
Satın alma nedeni patent kütüphanesiydi.
Biraz da şeydi, o zamanlar bu patent savaşları yoğun olarak yaşanıyordu. Android'i koruma altına almak için.
Evet, o zamanlar biz nasıl dillendirdiğimizi bile hatırlıyorum. Google elini güçlendiriyor dedik. Cephane evet. topluyor dedik. Savaş geliyor. Google silahlarını topluyor. Motorola'yı da böyle aldı dedik. Fakat o savaşta bu patentler hiçbir işe yaramadı.
Yaramadı. Yani sonuçta kullanıldı mı kullanıldı ama
bir bakıyorsun, beklenen etkiyi gösterdi.
Bazıları reddedildi. Bazıları kabul edildi ama karşılığında aldıkları kazanç düşük oldu.
Öyle. Mesela Motorola'nın tabii ki Motorola yılların firması olduğu için çok teknolojinin derinlerinden patentleri var. GSM sistemlerine ait, kablosuz iletişime ait. Bunları kullanarak Google'ın herkesi ya patent ücreti alabileceği ya da en azından işte pazarlık masasına oturtabileceği falan düşünüyordu ama bu patentlerin çoğu davalarda kabul edilmedi. Ya da ne oldu? Mesela Google Motorola üzerinden Xbox'ı bile sıkıştırdı. Microsoft'u bile sıkıştırdı. Evet. Hatta bazen birazcık satışını durdurur gibi oldu falan biliyorsun ama sonuçta beklediğinin milyar dolarlar beklerken işte 9 milyon dolar mı neyle kapandı o dosya. Daha fare doğurdu. Motorola'nın cihaz satışı da pek Google'a bir şey getirmemiştir tahmin ediyorum.
Yani.
Şimdi burada tabii biliyorsun beklenen konu şu. Nexus serisi ürünler ne olacak?
Evet.
Hani Google Samsung'da olan bu el sıkışma sırasında bu pazarlık masasında Nexus'ları da kurban etti mi?
Ettim.
Etti yani, diyen bir bazı uzmanlar evet, var.
Yani donanım işinden komple çekiliyor. Tamamen Samsung'un üstünlüğünü kabul edip kendisi daha şöyle artık hani orada onun bir karı yok. O zaten Google ne yapıyor? İşte aldığı son satın alımlarla birlikte ev elektroniğine yönelik donanımla kayıyor Google biraz.
Akıllı ev falan.
Evet, akıllı ev konseptine kayacak. Bir tek şey tartışılıyor aslında burada. Şimdi tabii buna karşı olarak da şey diyorlar ya tamam ama hani zaten işte atıyorum Nexus'u LG üretiyordu. Yani Motorola üretmiyor sonuçta şeyi ya da işte ne bileyim tabletleri evet, Motorola, Asus üretiyor.
Motorola telefon üretiyordu ama Nexus değildi.
Nexus değildi evet. Dolayısıyla o aynı da kalabilir diyen de var. Bir de esas tartışma hani bu Motorola hikayesi Google'ın başarısızlık hanesine mi yazılmalı?
Yoksa
hani akıllı bir iş miydi? Bu tartışılıyor ama hani rakamları konuşanlar genelde şeyi çıkaramıyorlar. Yani çok pahalıya aldı ama hani topluyorsun yıllar geçtiğinde bakıyorsun ki yok o para çıkmamış. Şimdi 3 milyar da alacak ama yine olmuyor. Yani bu biraz hani zarar hanesine yazıldı diyorlar.
The Verge sitesinde şöyle bir yorum var. Diyorlar ki eğer bu 17 milyar dolara mı ne Motorola alınmış. Eğer Motorola patentleri iPhone'u kesmeye yarasaydı harcanmış en doğru harcanmış 17 milyar dolar olacaktı. Bu satın alım ama olmadı. iPhone'a taş koymaya yetmedi. Şimdi Nexus serisi cihazların ölmesi konusunda da Amerika'daki kullanıcı için çok bir şey değişmez. Çünkü artık bir Google Edition diye bir kavram var. Evet. Mesela HTC One'ı HTC'den değil de Google'dan satın alıyorsun. Düz Android de geliyor.
Doğru.
Galaxy S4'te de aynı seçenek var. Bu hani Nexus 5'in boşluğunu mesela şu an için konuşuyorum. Hani bunlar gayet güzel doyurur. Çünkü sonuçta gayet iyi telefonlar bunlar Google Edition olarak alabildiklerin.
Evet.
Yani bundan sonra Nexus'lar kalkıp Google Edition'larla da gidilebilir. Olmayacak bir şey değil.
Değil, evet.
Olur mu falan bilmiyoruz ama olmaması için bir neden yok.
Doğru.
Bizi etkiler çünkü evet. Bize gelmez o Google Edition'lar. Nexus geliyordu yine, hadi geç de olsa falan geliyordu. Aynı fiyattan olmasa falan bile geliyordu. Meraklısı hiç olmazsa Türkiye'den temin edebiliyordu. O Google Edition'lar Türkiye'ye gelmiyor yani benim gördüğüm kadarıyla.
Bir daha mesela Nexus 5 Samsung'un tasarımından bana göre daha iyi. Dolayısıyla hani sırf saf Android diye almıyorsun. Onlar güzel tabletler ve telefonlar aynı zamanda.
Ama onu artık ona yapacak bir şey yok.
Bakalım onunla ona ilgili hiçbir bilgi yok. Tamamen yok, tabii havaya konuşuyoruz.
Evet, spekülasyon bu sadece.
Peki de, Lenovo'ya ne diyorsun? O da aldı işte.
Lenovo'da nasıl para harcıyor belli değil. Hani daha geçen hafta IBM
evet, konusunu, sunucuyu aldı.
Sunucu kısmını konuştuk. Satın almasını. Şimdi de Motorola. Yine ortada milyar dolar düzeyinde paralar var. İşte Lenovo'nun da hayali telefon pazarına girebilmek. Çünkü hani Lenovo olarak giremiyorsun pek. Hani girsen de başarılı olamıyorsun falan filan. Kimisi yani mesela işte Amerika'da falan sana doğrudan dudak büküyorlar. Aa şey diye. Çin malı diye. Hemen şey yapıyorlar. Harcıyorlar seni. Dolayısıyla Lenovo için böyle bir satın alma mantıklıydı. Ama bir yere varacak mı onu birlikte göreceğiz. Yani batırabilir de Lenovo bunu.
Yani. Bu arada hani satılırken Motorola'nın bir şeyi var. Böyle akıl fikir yürütülen bir kısmı var abi. Orası satılmamış. Moonshots deniyor onlara. Bu şey phone blocks olayı vardı ya.
Evet.
Mesela onda, o ekip, onun üzerinde çalışan ekip Google'da kalıyor.
Evet. O taraf. Bu arada bu phone blocks daha da mı yalan oldu bu sayede acaba? Evet,
belki de.
Bakalım artık.
Evet. Android'le yani konuşuyoruz, devam edelim. Pazar payında lider abi Android şu anda.
Hem de çok.
%78.9 gibi bir oranla yaygınlığı. Apple'da işte 2012'den itibaren 2012'de %22'ymiş. Şu anda %15.5. Microsoft %2.7'ymiş 2012'de. Şimdi 2013'te 3.6'ya çıkmış. Minik minik arttırmış. Bir de Others var. %5'miş Others.
Şimdi %2. İşte aşağılar falan. Evet,
kayboluyorlar ufaktan.
BlackBerry yok bu rakamlarda. Yok. Şeye girer, Others'ın içinde
Others'ın
işte.
Others'ın içinde yazık. Yani bayağı iyi bir rakam, %8.9.
Fazla iyi ya.
Değil mi?
Yani bu kadar, bilmiyorum. Hani bu kadar beklemezdim. Fazla iyi.
Toplam akıllı telefon adedi de 1 milyarı geçmiş abi şu anda. Evet. İlk defa 1 milyar adet toplamda herkesin satışı.
Tabii bir de şeyi düşünürsen, şimdi Android medya player'ın içinde geliyor. Uydu alıcı var Android'le.
Doğru.
Ev telefonu var. Yani DAC kablosuz telefon var. İşte şu çubuk PC'ler, o Rico Magic'ler falan biz tanıttık 2-3 modelini. Bunları düşünürsen Android aslında büyük bir olay.
Öyle.
Yani çok ciddiye alınması gereken
Android
bir şey.
Android için şey deniyor abi, işte 90'ların Windows'u oldu.
Yani belki, belki. Android'i kesinlikle küçük görmemek lazım. Kesinlikle ya işte Android falan şöyle bir dudak bükme şeyi
yok
var
abi,
ya.
Geçti onlar.
Android'i gayet ciddiye almak gerekiyor.
Ben şeyi merak ediyorum. Şimdi bu rakamlar böyle ya, %78-15 gibi bir rakam var. Acaba uygulama yazarına kazandırdığı para bakımından Android ile iOS arasındaki fark ne oldu? O biliyorsun o fark hep iOS lehineydi.
Apple lehineydi. Evet. Bilmiyoruz. Tabii bu arada bunlar akıllı telefonlar.
Akıllı telefon canım.
Bir tabii. De tablet boyutu var işin.
Tabii.
Para kazandırma kısmını bilmiyoruz. Bugün hala sadece iOS'ta olup da Android'e gelmeyen yazılımlar var.
Var.
Oyunların falan çok büyük bir kısmı geldi.
Doğru.
Bir hani Infinity Blade benim aklıma gelen hala Apple'da kalmış oyun ama... Uygulamalarda da sadece Apple'da kalmış uygulamalar var.
Bir de Android hani özellikle bu seneden itibaren bir oyun platformu ayrıca hani telefon, tabletin dışında yeni bir pazar yaratıyor.
Onu söylemedim demin, unuttum. Bir de tabii Uya'lar, Uya'nın Shield. Alternatifleri, Shield.
Şimdi haber yapacağız, Amazon'da da var kıpırdanmalar.
All-in-One'lar.
Evet.
Intel'in gösterdiği hem Windows hem
tabii.
Android'liler. falan filan. Android arabalar.
Araba doğru.
Android çok enteresan bir noktaya geldi. Bakalım.
Ne olacak?
Evet.
Evet, Google'da bilanço tam beklentileri karşılamamış ama hisseler yükselmişti Ant abi.
Evet, evet. Artış var. Beklenen noktaya gelmemiş artış ama yine de şey 16 milyar doların üzerinde şeyle gelirle adamlar şey pardon 14 16 bekleniyormuş 14 milyar dolarla işte parayı koyacak yer bulamama durumlarındalar. Evet. Şey olmamış genelde biliyorsun firmalar hedefi tutturamayınca beklentileri tutturamayınca bayağı bir karın ağrısı oluşur. Google'da artık güç o kadar fazla ki etkilemiyor.
Etkilemiyor evet.
Etkilemiyor. Genelde şey de böyle olur. Apple'da böyle olur ya.
Google bir haftada iki patent davası kaybetti bu arada Levent abi.
Evet. Birisi daha önce Apple'dan da patent parası koparmayı başarmış bir firma. Simple Air diye. Bu adamlar dediğim gibi push notification konusunda daha önce Apple'dan şey yapmışlar, anlaşmışlar. Google direnmiş. Fakat Google da kaybetmiş. Onlar da parayı çıkacaklar artık.
Çıksınlar.
Simple Air isimli bir firma. Patent taciri bir firma. Diğeri de AdWords üzerine reklam ve diğerinde daha tanıdık isimler var. Biz Nokia Vringo diye bir firmaya patent satmıştın. Kim ya Vringo ne falan demiştik. Aa, evet. Şey firması ya ringtone yani ne bileyim telefon müziği firması. Bu ne ya demiştik o zamanlar hani duyurulduğunda. Bak o adamlar işte o patentleri aldılar, çektiler, çevirdiler Google'dan. Para kopardılar.
Evet.
22 milyon dolar almışlar Nokia'dan patentleri. Enteresan işte.
Evet. Bir de minik bir haber. Kore'de ceza yemiş Google. Şu Street View var ya. İzinsiz görüntü topladı diye. 196 bin dolar da oradan yemişler.
Evet.
Facebook'ta abi enteresan bir şey var. Şimdi
bu biliyorsun... arada dışarıda binayı yıkıyorlar. Hani arada evet. Böyle sesler güm güm falan geliyorsa bariz artık hani bundan ötesi olmaz mı? Bina böyle evet. 7-8 katlı bir binayı yıkıyorlar adamlar.
Abi İstanbul'u depremden
fiziksel
önce...
Fiziksel olarak yıkıyorlar evet. Yani o Cem Yılmaz'ın dediği gibi yıkama diyorlar.
Depremden önce abi bu kentsel dönüşüm yıkıyor İstanbul'u. Her evet. Yerde bina yıkılıyor. Bu bize biraz yakın bir bina oldu.
Bir tane de daha yakında var. O da sırada bekliyor. Sırada bekliyor.
Allah'tan onun daha bir senesi var galiba.
Evet.
O başladığımız biz tatil zaten alacağız. Evet, bir ay ara vereceğiz.
Ya da kapatıp gideceğiz.
Evet. Diğer haber abi Facebook uygulaması var ya Android'lerde.
Evet. Evet.
Bazıları hep browser'dan takip eder. Bir de uygulaması var onun doğal olarak. Uygulama olduğu için senden bir takım izinler istiyor.
Doğru.
Bu bir iki gün önce güncellemiş Facebook uygulamasını. Fark etmişler ki şöyle bir şey var. SMS okumak için izin istiyor senden. Bu daha önce olmayan bir şeymiş. Sen eğer o uygulamaya izin verdiysen buna da izin vermiş oluyorsun. SMS ve MMS'lerini okuma izni. Facebook'u okuyup ne yapacak? Orayı da mining yapacak. İşte şey reklam gösterimi bilmem ne için oradaki verileri de kullanacak.
Ama onu... Şimdi orada terminoloji de yanıltıyor insanları yalnız. Şunu da söyleyeyim yani. Şimdi ben sen Android'e bir backup uygulaması yüklesen... O da SMS okumak için izin isteyecek senden. Neyi okuyor falan diyeceksin ama işte adam okuyacak ki yazacak. Hani backup
tamam.
Yazılımı
backup
çünkü.
Backup yazılımı tamam.
İşte dolayısıyla ben Facebook'u savunacak değilim ama hani olasılıkları dillendirmek istiyorum. Sonuçta Facebook'un mesajlaşma sistemiyle SMS'leri falan entegre ediyorsan o da şey isteyecek. Bu yetkiyi isteyecek.
Sonuçta abi 2-3 gün öncesine kadar hani bu yetki olmadan da çalışan uygulama şimdi bunu istiyorsa...
Çalışma şeyi bilemiyorsun. Yeni bir özellik mi geldi? Onu söylemiyorsun. Belki de yeni bir şey geldi daha önce olmayan.
Vallahi ben bir şey
hissetmedim. Nasıl açıklıyor bunu? Facebook nasıl açıklıyor?
Facebook'un bir açıklaması yok bu konuyla ilgili şu anda benim gördüğüm.
Bilmiyorum. Yani sonuçta...
Yani sonuçta kullanıyorsan abi, hani böyle bir özellik varsa ona göre ya uygulamayı kullanmayacaksın ya da aman diyeceksin.
Öyle takıntıların varsa Facebook'ta olmaman gerekiyor zaten artık. Olan olmuş çünkü.
Evet.
Bu arada Facebook yeni bir Android uygulaması, Android uygulaması değil, iOS için yeni Paper diye bir uygulama yayınlayacak pazartesi günü. Türkiye'ye yayınlamayacak galiba, Amerika tarafında olacak. Merakla bekleniyor. Yeni bir Android istemcisi, yani Facebook istemcisi ama daha çok dergi formatında bir istemcinin geleceği ve harika olacağı söyleniyor. Onu yüklerler nasıl olsa, Türkiye'ye izin vermese de bizim kurtlar nasıl olsa yüklerler. Bakalım mutlu edecek mi? Sadece iOS şu an için.
İyi. Bu yapay zeka firması DeepMind ve başarılı geliştirici Burak Nehbit Google bünyesine katılmış Levent abi. Neymiş bu?
İşte DeepMind, Google zaten görüyorsun işte robot
sürekli alıyor.
Yapay zeka, robot falan alanlarına nasıl bir hırsla saldırdı. Devamlı firma alıyor. İnanılmaz bir hızla firma alıyor.
400 milyon dolar ödemiş buna da.
Şimdi de işte yine böyle işte makinelerin öğrenme sistemlerini, işte nöral ağlar, sinir ağları falan üzerine çalışan DeepMind firmasını almış. Hatta Facebook alacaktı. Google kaptı. Facebook görüşüyordu zaten. Google kaptı diyorlar. DeepMind çantaya girdi.
Evet.
Bir de Ether diye bir şifreli sosyal ağ geliştiren Burak Nehbit isminde 23 yaşında bir kardeşimiz varmış. Ben bilmiyordum.
Tabii canım, ben de bilmiyorum.
Bu arkadaşı işe almışlar. Şeyi etkilemeyecekmiş, hani bu Ether ağını etkilemeyecekmiş bu işe alma arkadaşın dediğine göre. Hatta yeni sürüm geliyor falan demiş. Ama şeye almış, hani Google bünyesine katmış bir yıldız ismi daha, yıldızı parlayan bir ismi daha.
Evet. Apple'a Türkiye'den, yani bak bizim işte dışarıdan bir sürü haber okuyoruz, ediyoruz. O onu alıyor, bunu geliştiriyor derken bize de döndük bir anda, Apple'a Türkiye. Yine bir üç kağıt olayı abi. Şimdi biliyorsun bir saat olayı var. Bu böyle bir şey gerçekten olur mu olmaz mı? Dedikodu, iWatch.
Evet.
Muhtemelen böyle bir üründe çıkmazsa da şaşırmam.
Ya da adı başka
bir şey olursa. Birileri bu iWatch'un patentini almış Levent abi. İsim hakkına tescil ettirmiş. İsmi de şey, Matrix RAM dış ticaret. iWatch ismini almış. Hani bekliyorlar Apple gelse de bize, hani herhalde bir para ödese bizden satın alsa diye.
Valla adam 2008'de bunu tahmin etmiş.
Evet.
Bu Apple işte iTV bilmem ne, iPod, iPhone derken iWatch'u da alır diye. Bunda, bu yasal, bunda hiçbir şey,
tabii canım,
Apple bir şey yapamaz. Çünkü 2008 yılında i̇şte almış.
Diyorlar ki 2008 yılından önce çıkarabilirse bir şey ortaya. Yani bu planlar, çünkü adam bugün icat etmiyor. Belki 10 yıldır geliştiriyor iWatch'u, sallıyorum. Bunu ispat edebilirse 2008'den önce biz bunu vardı elimizde diye, şansları varmış. Ama senin dediğin gibi 2008'den sonra bütün o koyabileceği belgelerin tarihi 2008'in sonrasını gösteriyorsa çok zor diyorlar.
Ya şimdi Türkiye'de bu marka tescil etme uyanıklığı oluyor. Yani adamlar Steve Jobs ismini tescil ettiler, yani biliyorsun. MSN Messenger vardı, diye. Yani MSN Messenger diye gömlek markası yaptı adamlar. Tekstilciler arasında böyle bir şey var bir kere. Alışkanlık var. Böyle işte dedim ki Steve Jobs ismini bile çamaşır markası yapmaya kalkıyor adam. Tescil ediyor. Tescil etmek çok para değil. 1000 liranın altında bir para. Var demek ki parası. Yapıyor. Raspberry Pi geçtiğimiz yıl sıkıntılar çekti Türkiye'de, yine markasını birileri tescil etti diye. En çok da bilinen tabii geçmişte AMD. Sektörü takip edenler AMD maceralarını hatırlarlar. Niyazi Bey'den dinlemek lazım o konuları. Niyazi Saral'dan. Burada da işte iWatch için birisi 2008'de almış ama bir sürü kişi de şimdi yeni hareketlenmiş. İşte ütü bile yapacağı iWatch diye itü bile yapmaya kalkmışlar. Yapalım demişler.
Yalnız bu firmanın mesela ticaret kaydındaki askıya alınmış kaydı. Ondan sonra işte şey yok. Hani telefonu açan yokmuş.
Yani boşta böyle kalırsa boşta şey olur. Düşer herhalde falan filan.
Bir yandan da Apple gerçekten iWatch diye bir şey yapacaksa bu zamana kadar almaz mıydı? Bence bu iWatch falan olmayacak ismi. Olursa da.
Evet, evet.
Diğer habere geçelim. Apple'ın bilançosu olumlu Levent abi, tahmin edeceğin üzere. İşler iyi Apple'da.
Satış rekorları kırmışlar adamlar. Evet, görüyorsun. iPhone, iPad. Özellikle iPhone konusunda biliyorsun hani iPhone 4S çıktı, memnun olunmadı. 5 çıktı, memnun olunmadı. Ama biz de kendi yorumlarımızda demiştik ya, memnun olunmadı edilmedi ama bu rekor kırar demiştik. Uzman olmaya gerek yok. Hakikaten de adam yok işte gelişmesi yavaşladı falan öyle böyle dense de adam her seneyi rekorla kapatıyor.
Evet.
Satış rekorlarıyla kapatıyor. Hisselerinde ciddi düşme olmuş. 2002 yılındaki noktasından. Virgin haberine bakarsan 2012'de $700 geçti Apple hisseleri deniyor. Doğru. Sonra 400'ün altına indi deniyor. İşte 550'leri görmüş şimdi. Ama adamlar yatırımcısını güldürüyor hala.
Evet.
Hala kazanç da artıyor. Gelir de artıyor. Acayip. Yani ciro diyeyim, gelir demeyeyim de ciro da artıyor. İyi gidiyor Apple'da işler.
Yahoo hacklendi Levent abi. Mail, Yahoo Mail daha doğrusu. Kullanıcı şifreleri çalınmış ama. Hani şu ana kadar en azından biz bunu çekerken daha kaç kişinin çalındığı belli değildi. Ama şey yapıyorlar, hani çalınanlar test edilip uyarılacak. Hani değiştirin şifrenizi diye. Bunu da söyleyelim. Yahoo Mail kullanan varsa şifresini tedbiren değiştirsin.
Evet.
Coca-Cola'yı da soymuşlar Levent abi. Laptopları çalmışlar direkt.
Nasıl ya? Hangi? Nerede? Türkiye'de?
Yok canım. Amerika'da. Girmişler, çalmışlar laptopları. Laptoplar güvenliksizmiş. Şifreleme, şifreleme de yokmuş. 74 bin çalışanın, ya da daha doğrusu 74 bin kişinin, ki bunun işte önemli bir kısmı da çalışan, 18 bini. Sosyal güvenlik numaralarına kadar kayıtlıymış o laptoplarda. Bir güzel çalmışlar.
Bir şifre müfre bir şey hiçbir yok şey muymuş yok ya?
Şimdi herkese tek tek haber veriyorlarmış. Biz sizi çaldırdık diye. Türkiye'den bir haberine. İnternet fiyatları düşüyor diye haber yapmışlar ama o öyle haber yapılmaz. Hani o şey başka bir şey aslında o. Şimdi biliyorsun Telekom'dan biz bundan önce haber yapmıştık. Şu Telkodar haberinde geçtiğimiz haftalarda. Sen bir ISP sen Telekom'dan kiralıyorsun hattını, sonra satıyorsun ama orada çok fiks şeyler var. Yani senin ISP olarak sattığın hatları neredeyse olduğu gibi alıyorsun. Neyi satabileceğini de Telekom belirlemiş oluyor işte. Kaç gigabyte olacak, kaç kotası olacak bilmem ne. Öyle alıyordun. Şimdi o sistem değişiyormuş. Diyorlar ki sadece sen bir kapasite alacaksın. O kapasiteyi nasıl böldürdüğün artık seni ilgilendirecek diyor. İşte atıyorum sabah ben sağlıyorum 10 gigabit hat aldın tamam. Telekom'dan. Bunu istersen 1 megabit sat. İstersen işte daha da böl parçalara. İkişer ikişer sat. Sana kalmış. Sen sonuçta gidip parasını 10 gigabitin ödüyorsun. Böyle bir sisteme geçeceklermiş. Bu sayede değişik tarifelerin önü açılıyormuş. Bir de ben o Telkoder toplantısında bana söylemişlerdi. Diyorlardı ki biz kullanıcıların diyorlar analiz edebiliyoruz neyi yaptığını, neyi download edip neyi upload ettiğini. Yani içeriğine bakmasak da bir insanın hani ortalama ihtiyacını çıkarabiliyoruz. O veri bizde var. Tamam. Ama hiçbir işimize yaramıyor çünkü Telekom'dan biz zaten fix bir tarife alıyoruz diyorlardı. Yani ben işte Levent Pekcan'ın 200 GB kotaya ihtiyacı var deyip sana özel bir teklif hazırlayamıyorum. Çünkü ben zaten 100 GB'lık kota şey o sistemi o şekilde almışım. Evet. Hiç modifiye şansım yok.
Evet.
İşte bu sistem değişiyor şimdi. Senin kişiye özel, o kadar kişiye inemezler tabii de. Biraz daha böyle yani daha çok kişiye hitap edecek, daha özelleştirilmiş paketler mümkün olabilecek bu sayede. Çünkü adamların elinde hakikaten her türlü analiz imkanı var ve kullanıcıların neye ihtiyacı olduğunu, upload mu yapıyor, işte download mu yapıyor, ne kadar yapıyor, hepsi de ellerinde var. Buna göre tarife uydurabilecekler.
Ya inşallah daha da...
Ama hani bunu internet fiyatları...
Olumsuz olarak dönmez inşallah
yok,
bize.
Yok zannetmiyorum abi. Benim edindiğim izlenim o değildi o günkü toplantıda. Şey diye söyleyemez tabii. Türkiye'de internet fiyatları düşüyor demek çok saçma. Bunun fiyatla bir alakası yok. Sadece hani daha belki tabii ki de uygun fiyatlı paket yapılabilir de. Amaç o değil. Amaç esneklik. Paketlere esneklik getirmek.
Evet.
Göreceğiz bakalım. Bu tabii ki biz şeyden bahsediyoruz. DSL'den bahsediyoruz.
Evet.
Geçen haftalarda
bir... DSL gözden çok fazla düştü.
Evet. Biraz da ondan.
Şimdi şöyle bir şey var. Ben kendime ait bir bağlantıyı kapattırdım bu hafta.
Hı hı.
TTNet, işte TTNet.
Evet.
ADSL bağlantısını. Ben kapatırken başkaları tabii açtırıyordu ya da işte transfer ediyordu falan. Şöyle bir konuşma duydum. Fiber olan yerlerde ADSL vermiyoruz diyorlar.
Evet öyle bir şeyler var yani.
Fiber olan yerde fiber almak
zorundayız. Upgrade ediyorlar hatta senin hattını.
O zaman bu kadar da fiber döşedik diyorlar. Demek ki ADSL bayağı azalacak demektir bu.
ADSL şeyin akıbetine uğrayabilir bugün. Telefon hatlarının akıbetine uğrayabilir.
İlginç.
Evet, diğer habere geçelim. Bir geçen haftalarda biliyorsun sahte telefon haberi yapmıştık. Adam almıştı da içinden bozuk telefon çıkmıştı da sen geri zekalı mısın falan denmişti.
Ha, almasaydın evet, falan bir hakaret etmişlerdi firmayı.
Bu sefer de adam yine birisi almış oyuncak telefon artı salatalık vermişler.
Evet, bu da enteresan. Doğru mu acaba bilmiyorum ki. Enteresan bir haber. Adam 900 lira vermiş.
Hem de.
Öbürü 200 küsür liraydı zaten. Belli evet. Replikaydı.
Replikaydı.
Da bu herhalde normal gerçek telefon aldığını sandı. İçinden oyuncak telefon ve...
Hıyar.
Hıyar çıkmış bizim. Hı-hı. Yani şeyle, tam tabiriyle. Bir de telefon açıp şikayet ettiğinde de ya biz domates gönderdik, salatalık nasıl çıkmış diye kapamışlar.
Evet.
Allah Allah.
Nasıl Allah. Oluyor bilmiyorum valla. Her bu adamcağız da 900 lira ödemiş. Yani hani
900 lira.
Ötekine diyorsun ki ya 200 liralar ne bekliyordun zaten diyorsun da. Bu adam 900 liraya sen güzel telefon alıyorsun yani.
Tabii 900 lira. Bir de hani indirimli fiyat artık kaç paralık telefon ya. Aslında da hani 900'e evet. Veriyoruz demişler. Yani. Evet. Murat enteresan şeyler. Salatalığı da yemiş.
Yemiş ya. Delili de ortadan, yemiş adam.
Delili de ortadan kaldırdı.
Evet.
Ne bileyim ya Murat felaket. Adamın günahı yok.
Yok
gibi sipariş gözüküyor. Vermiş. Almış. Yani şey nereden bilecek?
Hıyar olduğunu.
Hıyar yollayacaklarını.
Evet.
Yazık.
Microsoft. Tutulan bir haber. Bunu zaten bekliyorduk. Biliyorsunuz SkyDrive ismiyle beladaydı başladı. Değiştirilmek zorunda evet. Kaldılar ve artık OneDrive oldu.
Ya o konu sanki hani ya ne oldu falan demiştik. Çünkü evet. Geçen hafta işte Xbox One'la çok uğraştık. Onun içinde de SkyDrive var. Bu değişmeyecek miydi falan hiç haberi gelmiyor falan diyorduk ki haberi geldi.
OneDrive.
OneDrive oldu.
Hayırlı olsun.
Mantıklı. Güzel olmuş. Logosu değişmemiş. SkyDrive yerine OneDrive yazıyor artık. Simgesi aynı. Hmm. Bulut şeyi. Bulut simgesi aynı. Ya SkyDrive çok güzel isimdi. Evet, yazık oldu.
Yani direkt bu, bulut hizmetini evet, çağrıştırıyordu.
İngiltere'de işte Sky diye bir büyük bir yayıncılık firması olduğu için bu SkyDrive ismi o yüzden kaynadı. Yalnız bak Microsoft da bu konuları güzel araştırmıyor kardeşim. Çünkü Metro'da da sorun çıkmıştı hatırlarsan.
Evet.
Metro arayüzünü de Metro demiyorlar. Çünkü o da Almanya'da mı ne sorun oldu? Hani bu şey değil ki. Hani Türkiye'de olsa tamam da hani Almanya, İngiltere bunlar en büyük yani ikinci, üçüncü pazarın. Bunları araştırmıyor musunuz be kardeşim yani?
Değil mi?
Kim bilir kaç yüz tane avukat var ya. Çalışan. Kimse bakmıyor mu? Patent avukatı şeyi yok mu bunlara bakan? İnsan bazen çok şaşırıyor yani.
Değil mi?
Amatör bir firma birinin yapacağı hataları dünyanın en büyük firmalarının yapmasına şaşırıyor insanlar.
Windows 8.1 güncellemesi de 11 Mart'ta geliyor. Güncellemenin güncellemesi daha doğrusu. 8.1'in update'i geliyor 11 Mart'ta. Tarih belirlenmiş.
Evet tarih çıktı. Daha kesinleşen bilgiler geldi. Mesela şu masa üstüne açılmanın default varsayılan olacak. Şimdi 8.1'de o ayardı. Sen ayardı. Seçiyordun. Artık öyle doğrudan öyle olacağı falan tahmin ediliyor diyeyim ya da söyleniyor. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. 11 evet. Mart iyi, fazla zaman da yok.
2 ay var evet.
Dört gözle bekleyeceğiz. Windows 8'e geçiş şeyim olabilir benim bu.
Sen bu hızla devam edersen 9'a geçersin.
Bahanem abi. Olabilir evet.
Foxconn da Amerika'da üretimi düşünüyormuş abi. İlginç.
Ya bu Amerika'da üretim bir şey oldu ya.
Apple'dan sonra.
Moda oldu. özellikle büyük ekranları, 60 inçten daha büyük ekranları Amerika'da üretmeyi düşünüyorlarmış. Çünkü bunların nakliyesinin zor ya, ve sorunlu olduğunu.
Bir de orada daha çok satıyordur kesin.
Tabii ki. Tabii ki.
Bir daha bir şey var bak. Bu da bu bile pazarlama. Yani bir anda Made in America'yı bir olay haline getirdi adamlar. Yani artık o da pazarlanabilir. Tamam pahalı ama Amerikan malı işte. Hani güven
tabii, tabii, tabii,
Çin
tabii,
malı
tabii.
değil. Çin malını bir yandan itibarsızlaştırıyorlar. İşte özellikle telekomünikasyon ürünlerinden atmaya çalışıyorlar.
Evet.
İşte bunlar casus, bizim bilgilerimizi çalıyor. Bir yandan da bunu böyle kullanıyorlar bu sefer de.
Şimdi bir de öyle bir bu kazançlı bir hareket ki şimdi Amerika için tribüne oynamış oluyorsun.
Tabii.
Aa işte Amerikan malı bu. Bir de üzerine çapraz şöyle bir Amerikan bayrağı falan koy.
Ya.
Best Buy'da sat bunları. Artı hani asla hani Türkiye'ye Amerikan malı Amerika'dan gelmez ama Türkiye'ye getirsen Türkiye'de de
kesin
prim görecek. Çünkü öbürü Çin malı abi, bu Amerikan malı olacak.
Abi o zaten şöyle var. Mesela bana soruyorlar ya bu Japon malı mı mesela?
Heh.
Fotoğraf makinesinde çok soruluyor.
Aynen aynen. Ya Çin malı olmayan telefon var mı? Yok. Adam bunu soruyor. İşte
İşte Tayland'da üretilmiş. Sorun olur mu? Japonya versiyonu çıkmadı. Hadi bakalım.
O Japon konusu bayağı bir eskiden beri bir takıntı. Ama biliyorsun hani objektifte Japonya'da üretim var bildiğim kadarıyla.
Var.
Değil mi? Objektif ama.
Hı hı.
Onun dışında PlayStation 4 Japon malıydı.
Hı.
Baktım ama o hep öyle sürecek mi bir garantisi yok.
Onu da bize
yok
sormuşlardı
onun.
Hatırlarsan sizinki de Japonlu.
Evet, evet. Onun öyle olacağının süreceğinin bir garantisi yok.
Bu da şimdi yeni çıktı Amerikan malı bakalım.
Evet.
Adam işte ama bir şekilde kendi markasına değer kat, artı değer buldu. Pahalıya satılacak. Kesinlikle maliyet arttırıcı bir şey. Ama
pazarlama başarısı bunlar evet. Ya. Pazarlama stratejisi.
Hele Foxconn geliyor. En büyüğü geliyor yani.
Evet.
Güney Kore üreticilerin, bak güzel haber, telefonlarını silinmez yazılımla doldurmasını yasakladı. İşte bu.
Evet. Biz bunu son günlerde bir iki telefon incelemesinde üst üste bundan bahsettik. Şeyler... Üreticiler ürettikleri cihazlara şey yolluyorlar, dolduruyorlar. Yazılım dolduruyorlar. Ve bunları sistem uygulaması olarak işaretledikleri zaman kaldıramıyorsun. Devre dışı bırakabiliyorsun. Fakat o da birazcık bilenin yapacağı bir şey.
Evet.
Bir de hani korkutucu da bir şey hani bilmeyen için. Bir taraf bir şey çalışmayacak mı, ne olacak falan. Zaten devre dışı bırakırken uyarı geliyor Android'den.
Ya,
bak kapatıyorsun ama bir şeyler bunu olabilir. Gerek duyan bir şeyler çalışmaz diye. Şimdi buna işte Güney Kore kendi içinde çözümü getirmiş, böyle şey olmayacak artık diyor. Yani İyi. Yüklersen de kaldırılmaz hale getirmece yok.
Evet.
Yani uninstall edebilsin adam.
Herhangi bir program gibi olacak işte.
Evet, evet, kurulmuş program.
Süper gibi. Mantıklı bir hareket abi.
Evet.
Biz de gel gör ki böyle bir şeyin olabilmesi mümkün değil. Daha oralarda değiliz. O kadar detaylı şeyler düşünemiyoruz.
Yani bunlar çok detay şeyler. Bunlar çok detay şeyler Murat.
Evet. AMD'nin ilk ARM işlemcisi Opteron A 11 çift 0 mı diyelim. Öyle diyelim. Ortaya çıktı. Vallahi biliyorsun zaten ARM şu an AMD'nin umut bağladığı konulardan bir
evet.
tanesiydi. Yani bu haberin hani beklenmedik bir tarafı yok. Sadece adı soyadı belli oldu. Artık gerçekleşiyor bakalım. Hani göreceğiz bu işlemcileri. Tabii bunlar bizim hani masa üstlerimize gelecek işlemci değil. Yani alıp test
sunucu
etmeyeceksin de sunucu
kalacak.
Tarafına geliyor. 1100 A1100 göreceğiz.
64 bit mi?
64
bit. 64 bit ARM.
Cortex A57 tasarımı.
Evet. Evet.
AMD bakalım orada da başarılı olacak mı?
ARM server konusu İlginç bir
İlginç
konu.
İlginç abi.
Kendi başına ilginç bir konu.
Yine yani olmayan bir şey yaratıyor aslında. Bir pazar yaratıyor.
Evet, evet, evet. Sunucu işinde düşük hızda ama çok sayıda sunucu başarılı oluyor. İşte bu Blade felsefesini biliyorsun. Tasın şeyini. Ben HP'nin şu geçen aylardaki toplantısına gittiğimde oradan işte izlenimlerimi anlatırken Moonshot konusundan bahsetmiştim. Orada da bir kasa içinde el kadar 45 tane server, 45 tane anakart. Hı-hı. Ama bu anakart RAM hani üzerinde diskiyle falan
tabii.
Server aslında.
Evet.
Tamam hani bunların her biri o tek başına o modüllerin kartuş diyorlar her birinin gücü çok yüksek değil. Ama 45 tanesini birden bir şöyle bir büyükçe sandık kadar bir şeyin içine bir kasanın içine takıp üzerine de bir sanallaştırma yazılımı falan kurduğunda ortaya gayet lezzetli bir durum çıkıyor. O yüzden ARM sunucu işi hayatımıza girmekte.
Macintosh 30 yaşındaymış abi.
Evet onu geçen hafta
atladık.
Çok dikkat etmedik. Apple Macintosh. Hani şu 1984 temalı reklamı falan vardır ya efsane hep
evet,
söz
evet.
edilir falan. O makine artık 30 yaşında.
Yaşında
24
şey
Ocak'ta
yani,
çıkmış.
Tarihi eser muamelesi yapıyoruz. Teknoloji dünyası böyle.
Ama şeyi biliyorsun işte Macintosh'un hani böyle monitörü, disket sürücüsü, hani bilgisayar kısmı bir arada tek bir modüldür. Önünde de klavyesi öyle durur. Zaten çok zamanın ötesinde çok güzel bir tasarımdı. Yani 1984 diyorsun bak. Commodore 64, 1983.
Evet.
Yani düşün. Çok başarılı bir tasarımdı ve bu tasarım çok uzun süre sürdü. Artı bu garibim Macintosh da çok kullanıldı. Yani şöyle söyleyeyim. 2000'lerin başında bu Macintosh SE'ler falan İstanbul Üniversitesi'nde kullanılıyordu. Şeyler, asistanlar bunlar da yazı yazıp iş yapıyorlardı. Daha sonra hatta ben 2005 gibi falan bunların atıldığını gördüm. Avcılar Kampüsü'nde İstanbul Üniversitesi'nin böyle bahçeye tepeleme yığılmış olduğunu gördüm. Bir tane koltuğumuzun altına alıp gidemedik de. Bir alsan değere biner. Oraya atılmış ama almaya götürmeye kalksan yanarsın. Öyle bir...
Bu benim galiba abi elimin ilk değdiği bilgisayar aynı zamanda. Tam hatırlayamıyorum. Babama sormam lazım ama Apple olduğunu hatırlıyorum. Böyle bir şey olduğunu da hatırlıyorum.
Budur.
Muhtemelen buydu. Tarih
budur.
Uyuyor çünkü.
Yani şey işte hani klasik miydi, SE miydi falan orası tartışılır da bu seridendir.
Bir oyun oynamıştım. Böyle ben bir aşağıda böyle top atan bir şeydim. Paraşütle askerler iniyordu. Yukarıdan onları vurmaya çalışıyordum.
Ha, var öyle bir oyun. Paratroopers mı ne öyle bir şey. Commodore 64'te de vardı.
Oyunu çok net hatırlıyorum.
Evet. Şimdi olsa yapamazsın o oyunu.
Ya.
Şey olur. Adult Only Major sıralamasına girer, şeyine girer. Sınıflandırmasına girer.
Facebook'ta ilginç bir haber. Arşivlemede disk yerine Blu-ray kullanacak. Cold storage olarak.
Yani anlamadım ya bunun. Bu nasıl olacak bu iş yani?
Değil mi?
Çünkü yavaş yani sonuçta.
Tamam. Ya senin geçen haftalarda sen bunun haberini yapmıştın ya hani tape depolama yapılıyor. Hani çok nadir erişilen veriler oluyor vesaire
evet.
Vesaire. İşte bu onun yerine geçiyor gibi düşün sen.
Öyle ama şimdi burada yine robot temelli bir sistem yapmışlar. Hani 10.000 Blu-ray diyor ya.
Evet.
10.000 tane drive yok.
Yok.
Kartuşlar yapmışlar. Hani 3-4 tane belki diski içeren. Onu robot alıp koyuyor. Bu robotlar zaten günümüzde de var. Teypler için.
Hı-hı.
Kaset değiştiren, o yedekleme teyplerini değiştiren robotlar var. Öyle bir şey değiştirmişler. 100 GB'lık Blu-ray'ler kullanacaklarmış.
10 petabyte 10 ediyor. Şey, pardon 1 petabyte ediyor.
Evet. Fakat şu anda zannedersem 50 GB'lıkları kullanıyorlar. O 100 GB'lık Blu-ray hakikaten hani şimdi buraya gelse bir tane öyle bakarız.
Evet.
Duyduk da hiç görmedik. 25 GB'lığı falan her yerde. Fakat bak habere dikkat edersen bu ara çözüm olarak görüyorlar.
Evet.
Yine flash bazlı ama ucuz bir çözüme ilk fırsatta geçecekler. Çünkü tabii Blu-ray mekanik yok disk kirlendi bir şey oldu bu. Bunu kullanmak çok istemezler.
Yine de bu hali hard disk kullanmaktan çok daha ucuza geliyormuş abi.
Tabii ki. Ya buna şunu atacak işte. Adam bakacak 2006 yılında Levent Pekcan bir fotoğraf yüklemiş. Bir o zamandan bu yana 8 senedir o fotoğrafa bir daha bakılmamış. Onu buna atacak işte.
İşte mantık bu.
Sen tıkladığında herhalde işte 30 saniye bekleyeceksin belki o fotoğraf gelsin diye ama büyük olasılıkla hiç tıklamayacaksın zaten. O da ona güveniyor.
Evet. Biz tam Bitcoin yayınını yaptık. Bitcoin ile ilgili haber patladı. O kurucuları arasında bulunan Charlie Sheen diye bir adam. Para aklama operasyonu nedeniyle Bitcoin'den uzaklaştırılmış Mehmet abi.
Hmm. Bunun birazcık pek anlaşılmadan haberleri çıktı. İşte Bitcoin yasaklandı falan. Bitcoin'in kurucuları tutuklandı falan gibi haber yapıldı bunun. Ama o kadar hani endişelenecek işte Bitcoin yasaklandı falan türü bir şey değil bu.
Yok canım.
Değil.
Bitcoin zaten artık hani bir kere kurulmuş, almış, yürüyen bir sistem. Artık Hani bu adamların hiçbiri olmasın yine bir sorun yok.
Evet. Evet.
Bak bu Intel uygulama marketini kapatıyormuş Levent abi. Senin böyle bir şeyden haberin var mıydı?
Herkesin tepkisi şey oldu zaten. Intel'in uygulama marketi mi vardı?
Vardı değil mi?
Oldu. EPUB diye bir şey. Hakikaten ama ikon simgesinden hatırlamışsındır.
Ben kullanmıştım ya.
Ben kullanmadım ama bazı ultrabooklarda bu simge geliyordu.
Evet evet.
Kapatıyormuş. Fakat bak bu Intel'in uygulama marketini kapatması bizi dinleyenlerin herhalde %99'unun için hiçbir şey ifade etmez ama bak şu kısım önemli.
He.
Uygulama marketi kapandığı için onu bazı bu markette satılan bazı uygulamalar da bu marketin sağladığı işlevleri kullandığı için onlar çalışmaz olacak. He. Intel para iadesi yapıyor.
Para iade edecek.
Yani şunu demeye çalışıyorum. Yarın öbür gün bu Origin'ler, Uplay'ler, Steam'ler kapandığında
ne olacak?
O oyunlar anı olacak.
Evet.
Ya da kreğini çekeceksin bir an önce. Kıracaksın.
Ya da firmalar insaflı olursa kendileri yayınlayacaklar.
Öyle. Şimdi burada Intel zaten hani pek herhalde satış yoktur. Paralarını öyle hani çalışmayacak, şey yapmayacak oyunların. Uygulama marketi kapandığı için bir daha çalışmayacak oyunların, ya oyun diyorum, uygulamanın parasını iade edeceğim diyor. Daha hazırlamamışlar o iade sayfasını ama edeceğim, zaman var. Fakat biliyorsun Steam'in anlaşmasını. Steam şey diyor. Sen diyor bu oyunların hiçbirinin sahibi değilsin kardeşim. Kullanım izni veriyorum sana. Kiralıyorsun bir anlamda. Kapatırsam da kapatırım. Steam'in hiç böyle başı ağrımayacak. Bir evet. Gün eğer de olur da bir gün kapanma noktasına gelirse.
Doğru.
Yine korsanlar kazandı. Hani onların hiç böyle dertleri yok.
Evet.
Evet.
Hollanda'da korsan demişken Pirate Bay yasağını kaldırdı ama bu biraz daha hani ilk kulağa geldiği gibi bir şey değil. Şöyle ki, şimdi hani bizde de vardır ya uygulanamayacak yasa normalde çıkmaz.
Evet.
Burada da uygulanamayacak ceza kaldırılıyor aslında. Çünkü bakmış mahkeme Pirate Bay'in kapatılması hiçbir şey değiştirmemiş. Çünkü insanlar ya işte VPN kullanmış ya başka kaynaklara gitmiş.
Bizdeki internet yasakları gibi.
Evet ve hiçbir faydası olmadığını görünce %4 ile 6 arasında bir şey gözükmüş. Azalma gözükmüş ama bu yani sıfır sayıldığı için mahkemede demiş ki kaldırıyorum ben bu yasağı demiş.
Tamam.
Ve hani kaldırmış. Şu anda artık Hollanda'da bir yasal olarak açıklar. Çünkü şey yok. Temelde download etmek, müzik ve video download etmek burada yasal, yasak değil.
Hmm.
Esas oradan kaynaklanıyor. Yoksa bu şey anlamına gelmiyor. Pirate Bay artık orada yasal sayılıyor. Öyle bir şey yok. Sadece diyor mahkeme demiş ki biz buna bir ceza verdik. İşe yaramadı. Başka bir yol bulun diyor aslına bakarsan.
Evet, evet.
Burada da hani şöyle yorumlanıyor. Artık hani yasal yollardan bunun satışını bulun, keşfedin. Aslında buradaki mesaj da bu biraz da.
Tabii ki.
Çünkü şöyle bir şey var abi. Amerika'da artık insanlar bir dizi izleyeceği zaman Netflix'ten, işte Hulu'dan bilmem neden izliyorlar. Stream ediyorlar.
Tabii ki.
Buradaki
bağlantı hızı da izin veriyor.
İşte sorun o zaten. Bağlantı hızı bir. Bir de bu hizmet zaten burada yok mesela. Senin elinde imkan var. Senin aldığın bir Xbox'ta bilmem neyin PlayStation'da çıkıyor bu hazır kullanıma. Ama hizmet yok Türkiye'ye. Sen kullanamıyorsun. MP3'te bu sorun olmuyor. Çünkü MP3 çok ufak. Stream de ediliyor, download da ediliyor. Ucuz. Ama video kısmı yetişemedi bu işlere. Dolayısıyla insanlar hani yorumlarda da şey yazmışlar. Ya kardeşim evet ben de istemem. İşte uğraştırıyor diyor beni. Hani şimdi bir download etmek onu beni uğraştıran bir şey. Ben diyor eğer hizmet olsa uğraşmadan izleyeceğim. Stream edeceğim falan, evet, ama yok.
Tabii. Bu arada bu yurt dışındaki ülkelerin uygulamalarından söz açılmışken, hı hı, bir dinleyicimiz, izleyicimiz Recai Poyraz bir haber yolladı. Onu ben not etmeyi unutmuşum. Şimdi aklıma geldi, hemen aktarayım. İsveç'te ortalık karışmış. Hı. Çünkü İsveç'teki her türlü depolama cihazına, yani USB flash disk, hard disk, kaset, telefon, yani veri kaydedebilen her şeye
lisans mı gelmiş?
Şey ödeniyormuş. Sürşarj mı diyorlar, ne diyorlar, hani CD'lerde var ya. Hani bu veri, bunları, bu cihazlara müzik kaydedilebiliyor diye firmalara, yapım firmalarına bunlara içerik kaydedilebiliyor diye CopySweat diye bir sistem, hı-hı, varmış. Ek hani hepsinde zaten fark varmış.
Evet. Telif hakkı.
Evet, peşinen sen bununla korsanlık yapacaksın diye peşinen fiyatına
zam,
işte, zam bildiriyor. Bir fiyat şey bindiriyor, fark bindiriyor. Tamam. Sony itiraz etmiş. Sony Mobile. Yani yıllardan sonra, bu yıllardır olan bir şeymiş. Sony Mobile itiraz etmiş. Dava başlamış. Daha sonuç elde edilmiş değil. Fakat hani emsal de oluşturacağı için oranın gündemi buna kilitlenmiş. Diğer ülkeleri de, Avrupa ülkelerini ilgilendirecek bir şey.
Evet. Ben bizdeki durumu bilmiyorum. Bizde CD'de, DVD'de alınıyor mu o para? Galiba alınıyor. Bir şey, ufacık bir kuruş var.
Çok düşük bir şeydir. Çok düşük CD'de çok CD düşük bir şey olabilir.
Var. Yani şeylerde yoktur, belleklerde yoktur da CD'de, evet, DVD'de var, evet, diye biliyorum.
Evet. Ama bilmiyorum sonuçta ödüyor mu? Boş CD, boş DVD ne kadar ucuzlamıştı hatırlarsın. Evet. Ölmeden önce diyeyim.
Evet.
İşte bu da enteresan bir durum.
Evet. Bir dava da Lavabit. Biz bunu da haber yapmıştık. Adam hani bu güvenli mail sistemi.
E-mail sistemi.
Çat diye kapatmıştı. Niye kapatmıştı? Çünkü işte oradaki devlet demiş ki bize keyleri vereceksin. Yani biz bir senin o maillere erişme hakkı istiyoruz demişler. Bu adam da bunu karşılığında bunu kapatarak taş koymuş.
Geçmişte biliyorsun BlackBerry'ye bazı hükümetler, bizimki dahil galiba, baskı yaptı, evet, ya okuyamıyoruz sizi, şifreli sisteminizi diye.
Bu sistemin varoluş amacı zaten güvenlik. Hani kimse erişemesin, evet, diye. Evet. Ona yok edecek bir istek olunca adam da kapatıyor. Ama adam dava ediliyor. Dava edilme sebebi de şu. Mahkeme kararı alıyor. Yani bu yasal bir istek aslında. Mahkeme diyor ki ben senden bir kişinin bilgilerini istiyorum diyor. Bu adam vermemek için direniyor. Bu sefer şey diyorlar, bütün keyleri bana ver, ben bulacağım diyor bu sefer devlet.
Ben bulurum. Ha.
Evet, bütün keyleri teslim et diyor. Bu bütün keyleri vermek demek de bütün veri tabanının izlenebilir hale gelmesi demek. Evet. Adam da bunu istemiyor, diyor ki ya ben sana bunu bir kere verirsem bütün, sen diyor ben sana güvenmiyorum, hepsine, bütün benim müşterilerimin verilerine erişebilirsin.
Evet.
O da ona okunamayan bir cins de veriyor böyle, acayip karışık bir şekilde, ama veriyor. Sonra bunlar tabii ki mahkemelik oluyorlar. Mahkemede ya, çünkü diyorlar ki ya bu adam bizim işte hukukun işleyişine engel oldu.
Evet, zor engel oldu.
Adam da diyor ki hayır engel olmadım. Sen emrinde benden istediğin şeyde o SSL'yi, o key'leri nasıl isteyeceğini belirtmemişsin diyor.
Hmm.
Yani bir USB'de verin. Anladım. İşte bir şöyle verin, şu formatta verin.
Anladım.
Bu da olabilecek en karışık formda vermiş ve anladım, hani çözmesi çok zor oluyormuş. O arada zaten sistemi kapattığı için hani şey diyorlar, sistemi kapatsa bile okeyler verildi mi? Verildi. Zaten diyor NSA geriye yani depoladığı için bütün bilgiyi, okeyler olduktan sonra onu takır takır açarlar diyor. Ama işte okeyleri de okumak şu verdiği formda zormuş. Hatta hataya çok imkan veren bir şekildeymiş. Dolayısıyla görünüşe bakılırsa hani pek amacına ulaşamayacak gibi gözüküyor ama adamın başı işte engellemekten dolayı evet. dertte. Olacak mı olmayacak daha belli değil karar. Adamın başına bir şey gelecek mi ama işte orada da yani sırf bu meseleler Türkiye'nin meseleleri değil. Yani bu bütün dünyadaki hükümetlerin, devletlerin internet üzerinde kurmaya çalıştıkları baskıların sonucu işte.
Yani arada sırada yeri gelince diyoruz ya kırılmayan şifreleme yaptırmıyorlar diye. Evet. O iş, o hesap işte.
Bir de haber çıktı abi. Bu da artık hani ne kadar gerçek bilmiyoruz. Bir adamcağız var. Twitter adı @ne.
Evet.
Tek harf.
Tek harf.
Böyle acayip yani böyle güzel isimler misimler olunca biliyorsun peşine bir sürü adam takılıyor bunu çalmaya çalışan. Buna işte $50,000 teklif ediyorlar. Sat bana diye. Satmıyor. Evet. Bir sürü her gün diyor onlarca mail geliyor şifre reseti üzerine. Çünkü sürekli kırmaya çalışıyorlarmış.
Onu çok iyi biliyorum. Bende de öyle bir şey var. Hı-hı. Sürekli kırmaya çalışıyorlar.
Bunun da işte en sonunda birisi becermiş. Adam da hacker'da anlatmış buna nasıl yaptığını. Demiş ki ben senin PayPal'ı aradım senmişsin gibi. Bana senin son kredi kartının 4 tanesini verdiler. O bilgileri aldım GoDaddy'ye gittim. Müşteri olduğumu ikna ettirdim. Çünkü işte o 4 harf sayı olunca. Senin oradaki şeylerine de ulaştım, bilgilerine. Bu adamı şantajlıyor burada. GoDaddy'deki bütün adamın sitelerine, domainlerine erişiyor. Diyor ki ya bu eni bana vereceksin.
Evet.
Ya da diyor bir daha sitelerine elveda de. Bütün domainlerin bende.
Evet.
Adam da tabii ne yapsın mahvolacak bütün şeyi, dijital hayatı. Diyor ki tamam al senin olsun bana GoDaddy şeyimi ver. Hesabımı geri ver.
Evet.
Bu şekilde anlaşıyorlar. PayPal diyor ki biz görüşmelerimize baktık. Böyle bir şey yok. Adam yalan söylüyor. Yani hacker yalan söylemiş yöntemi hakkında. GoDaddy diyor ki evet bizim bir ihmalimiz var gibi gözüküyor demiş. Tam olarak ne olduğunu açıklamamış ama. Sonuç itibariyle bu adamın şeyi dondurulmuş durumda. Yani geri vermemişler ama Twitter tedbir almış.
Anladım.
Çünkü görünüşe göre alan hacker da başka birine vermiş.
Evet.
Sattı herhalde.
Herhalde.
Orada şimdi adamın hani ne olacağı belli değil. Geri verilecek mi? Bu arada adam diyorum ya kadın da olabilir. Belli değil.
Şahıs.
Şahıs.
Evet.
Buradan çıkan sonuç şu. Bir tane operatör var orada senin canlı canlı konuştuğun PayPal'de. Oradaki kişi
hata önünde yapıyor.
Yönergeye uymayabilir o anlık. Bir gaflette bulunabilir. Sen adamı iyi kandırabilirsin. Kredi kartı şifreni verebilir. Vermemesi gerekiyor aslında. Son 4 tanesi evet. şifresini dediğim. Dolayısıyla diyorlar ki işte bu hesaplarınızda kalıcı olarak kredi kartı bulundurmayın. Bulunduruyorsanız da hani onunla başka işlemler yapılamasın. Yani o aynı kredi kartıyla öyle, gidip GoDaddy'den işte, de başka bir şey alma. Ya da işte önemli bir şey kayıtlı olma.
Kaydetme dediğin halde kaydediyor bazen.
Evet.
Yani ya da sormuyor bile sana böyle
ama
bir şey.
Ama zaten PayPal'ın özelliği yok. Yani kayıt olursa
PayPal
anlamlı.
PayPal başka onu demiyorum. Hani genel olarak firmalar
tabii.
sana sormadan kaydedebiliyor.
Evet. Biliyorsun Steam'de kaptırmıştı bu şekilde kredi kartlarını.
Burada bu arkadaşın bir iki uyarısı var insanlara. Diyor ki mesela bir time to live diye bir şey var TTL. Hı hı. Bir domain değişikliği falan yaptığın zaman onun dünyaya hani değişikliğin yayılmaya başlaması için bir süre geçiyor.
Evet.
Normalde bunu çok düşük tutarsın ki aksi halde işte TeknoSeyir'i başka bir server'a taşıdığında 24
cevap
saatte
vermez.
48 saatte yönlenmeye başlar, hı hı. cevap vermeye başlar. O yüzden bunu düşük yaparsın. Adam diyor ki bunu ya asla böyle düşürmeyin. Çünkü çalındığında haberiniz olmuyor. Öbür türlü müdahale etme şansınız olacak.
Doğru.
Artı ciddi yerlere login olmakta, giriş yapmakta kullandığınız mail adresi kendi domaininiz falan olmasın. Gmail olsun diyor. Hı-hı. Ya da işte Hotmail olsun.
Evet.
Çünkü domaini çaldıklarında mailin gidiyor. Maillerine erişemiyorsun, yazışamıyorsun, şey yapamıyorsun. Hani onay maili gelecek, o adrese gelecek, o adres adama gitmiş durumda falan filan.
Evet.
O yüzden diyor hani anahtar görevi gören e-mail adresiniz Gmail gibi bir şey olsun diyor. Hı-hı. Haklı. Üçüncü söylediği şey de ikili onay sistemi. Biz de bundan bahsetmiştik geçmişte. İzin veren uygulamalarda ikili onaylama, iki adımlı onaylama sistemini devreye alın diyor. Hakikaten iki adımlı onaylama sistemi hakikaten eziyet. Fakat güvenliğine önem veriyorsan, kritik şeyler yapıyorsan, hayatını bağladıysan bu işe lazım. Şart. Hiç kullanmama şansın yok yani.
Evet. Biz de geri gelelim abi. Şimdi biliyorsun bu 56-51'e ek yapılacak ya.
Evet.
O bir torba yasa. Onun daha içinde bir sürü madde var.
Evet.
Onlar görüşülmeye başlandı. O da onun içinde bir gün görüşülecek. İşte bilişim STK'ları Cumhurbaşkanı'ndan randevu talep etmişler. Ona da anlatacaklar vaziyeti.
Tamam.
Şu güzel, hani STK'lar bir şeyler yapmaya başladı en azından. Bu işler görüşülürken. Bir etkisi olur mu göreceğiz. Ama hani şu anda bile bu hafta şey kapanmış galiba, şu Vagus TV diye bir şey var. O kapanmış.
Erişime engellendi.
Erişime engellenmiş. Gidiyorlar bakıyorlar niye engellendik diye. Mahkemeye gidiyorlar. Bulamıyorlar. Bir defa ilk sorun o. Karar nerede? Buluyorlar. Kararın içinde adamların adı geçmiyor. Başka bir karara istinaden onları da oraya yamamışlar. Şimdi itiraz ediyorlar ki açılsın. Ve bu hani bu işin mahkemeli hali. Yani eski usul. Şimdi bu yasalar geçerse o mahkeme de biliyorsun aradan kalkacak. Bir kişinin söylemesiyle kapanacaksın.
Evet.
Ha, inşallah bu haliyle geçmez ne diyelim. Diğer beraber ilk karbon fiber 3 boyutlu yazıcı üretilmiş. Karbon fiber kullanıyormuş.
Can artık onunla kaput maput yapar. Spoiler evet. Yapar.
Alırsa bunu yapar.
Alabilirse.
Detaylara linkte var. Birisi de abi kırılmayan cam yapmış.
Allah Allah.
Evet. Yere düştüğü zaman normal cam tuz buz olur ya.
Evet.
Bu yamuluyormuş en fazla. Dağılmıyormuş. Nasılını merak edenler yine haberimizi baksınlar. Orada bilimsel haber, haftanın bilimsel haberi.
Allah Allah. Gorilla Glass.
Yok, o alakası yok.
Sla kapışacak mı?
Yok yok, alakası yok abi. Bu normal. Bardağına uygulayacak mesela adam. Evet. Bardağın kırılmayacak ama yamulacak.
Zana plastik diyoruz
ya. Yani değil mi? Çalıntı kamera uygulaması. Yani tabi o da linkte. Şimdi buraya şey koyuyorsun. Bir tane işte fotoğraf koyuyorsun. Fotoğrafta exif bilgisi olur ya.
Evet.
O exifle içinde varsa, bunu destekleyen bazı kameralar var. Bakıyor internette aynı model seri numarasına sahip bir kameradan fotoğraf çekilmiş mi çekilmemiş mi diye araştırıyor.
Dolayısıyla internetteki fotoğrafları araştırması gerekir ya.
Bu işte artık hani şeyini bilmiyorum. Ne kadar araştırıyor, nereye bakıyor ama sistem
Twitter, oralara bakıyor.
Bu şekilde çalışıyor abi. Aynı seri numarasını arıyor. Bulursa en azından diyorsun ki abi şurada çalınmış. Ya da bazılarında biliyorsun GPS var.
Evet.
İçinde bilgisi bulunuyor. Böyle bir hizmet. Merak edenler için linke koydum.
Vallahi bu şeye benziyor ya. Üst düzey yazıcılar, üst düzey fotokopi makineleri kopyaladıkları evrağa görünmeyen bir şey basıyorlar ya. Hı-hı. İşaret, seri numarası falan gibi. O hesap.
Evet, bir haber de yine bizde millete işte sahte telefon satılırken
telefon da vermiyorlar ki, vermiyorlar, uyar evet. Gönderiyorlar yanında.
Avrupa'da abi
telefon diye.
Almanya'da böyle bir şeye yelteniyorlar. Stuttgart havaalanında Hong Kong'dan gönderilen 250 adet sahte Galaxy S4 imha edilmiş abi.
Replika.
Evet.
Kore S4'ü. Orada yemiyor tabii adam. Burada efendim birinci sınıf replikadır. Yok Kore S4'üdür. Aynı fabrikadan çıkıyor ama buna Samsung yazılmıyor. Falan gibi şeyleri Almanya'da olmuyor demek
evet.
Ki bu iş.
Bizde ise tam tersi, millet deli gibi satın alıyor bunları.
Evet.
Bu hafta Levent abi Ucunet'te bir sorun vardı Google hizmetleriyle ilgili. Ben bunu bilerek ekledim hani bizim gibi yaşayan oldu. Çünkü ofiste Ucunet var, evde bende Ucunet var, sende de Ucunet var.
Evet.
Google hizmetlerinde ve YouTube'da video izlerken bayağı bir sorun oldu.
Evet.
Benim takip ettiğim kadarıyla Twitter'da da bayağı Ucunet'e zelzenişte bulunan insanlar var. Onu da bir sormuş olalım.
Google hizmetlerinde bir yavaşlama var.
Evet. Bizde oldu en azından.
Google Play'den bile 40 megabaytlık uygulamayı 2 saatte download ediyorsun.
Evet. Oyun dünyasına geçelim Mehmet abi.
Geçelim. Çok uzun oldu bu haftaki gündem. Çok yoğun.
Steam Nvidia GameStream benzeri bir sistemi hazırlıyormuş.
Evet. Biz Nvidia GameStream'i Nvidia Shield incelememizde uygulamalı olarak göstermiştik. Merak eden arkadaşlar oradan video olarak izleyebilir. Oyun içinde işte senin bilgisayarından el cihazına oyun yayını yapıyorsun. Oynuyorsun. Steam bunu bilgisayarlar arası yine ev içinde olmak şartıyla bilgisayarlara getiriyor. Yani şöyle olacak. Salonda işte abisinin bilgisayarında yüklü olan Assassin's Creed'i kardeşi kendi odasından kendi bilgisayarına yüklemeden oynayabilecek. Steam bunu hazırlıyormuş. Betası başlamış ama açık değil herkese.
Evet.
İlginç, güzel bir şey.
Evet.
Ya bu zaten biz Nvidia Shield'da da dedik ya bu artık hani her şeyde olacak, olacak bu sistem olarak. Bir tek şey isteriz bundan sonra. Ya hani birbiriyle uyumsuz 40 tane sistem olmasın da bunun da bir standardı falan olsun. Cihazlar birbirleriyle konuşabilsinler.
Evet. Kickstarter'dan fon sağlayan oyunların hayata geçme oranı bayağı düşükmüş Levent abi. Ne diyorsun?
Daha da kötüye gidiyor üstelik. Hani genelde topladıkları fonun karşılığında mesela bak 2009'da %60'ı topladığı paranın karşılığında oyunu sunmuş.
Evet. Yarıya düşmüşler.
Evet ama %30 küsürlere inmiş.
Şu anda.
Evet. Kickstarter furyası. Tabii bir kere şey başlarsa biliyorsun hani olumsuz rüzgar esmeye de başlarsa insanlar da kaçacağı için. Yalnız şey Murat burada şu da önemli. Bak bir tablo var. Oyunun istediği para karşılığında sonuç verebiliyor mu? Daha mütevazi projeler genelde sonuçlanıyor.
Evet.
Ama milyon dolarlara koşan projelerde hemen hemen için dönüş yok.
Çünkü muhtemelen onlar ayaklarını yorganlarına göre uzatamıyorlar, tahmin edemiyorlar.
Tabii.
Yani
tabii.
Milyon dolar bile olsa bir bakıyorsun ki o buna aslında 2 milyon gerekiyormuş.
Tabii. Bir de şunu belirtmişler haberde. Kriter olarak kendini ortaya çıkaran faktörlerden biri olarak. Şimdi bir şeyler var Kickstarter'da. Hani adam zaten 20 tane oyun yapmış geçmişte. 1980 yılından beri sektörde.
Evet.
O para topluyor. Şimdi o adam genelde bir şeyler çıkartabiliyor ama bir de
gibi.
Hayatı boyunca oyun yapmamış ama süper işte ben süper oyun yapacağım. Şöyle uçacak, kaçacak işte robotlar arabalara dönüşecek, arabalar gemilere dönüşecek falan. Onlar genelde
patlıyor.
Ya onda para sorunu olmasa bile şey değil ki işi bilmiyor adam.
Evet.
Hayal sadece. İyi niyet var sadece ortada. Onlar genelde sonuca da dönmüyormuş. Hı hı.
Gears of War artık Microsoft'unmuş abi. Hayırlı olsun.
Bu çok heyecan yarattı nedense. Gears of War zaten Microsoft platformunda olan bir oyun biliyorsun. Microsoft bunun bütün kontrolünü kendine devraldı ama zaten şey değildi ki.
Senin de yani.
Hani Microsoft'tan izinsiz bir şeyler yapamıyorlardı ki. Zaten Microsoft egemenliğinde bir oyundu.
Vardır bilmediğimiz bir şey.
Tabii biliyorsun Xbox One lansmanında falan yanlış görmedim herhalde. Bir Gears of War duyurulmadı.
Yok.
Herhalde artık duyurulur.
Herhalde.
Herhalde.
Amazon da abi Android oyun konsolu işine girecek.
Deniyor.
300 dolar altına.
Evet öyle bir Amazon'un...
Sırf oyun diye değil de yani oyun da olacak şimdi.
Amazon'un bir şey çıkartacağı söylentisi evet. var. İşte bir şey gelecek. Kindle kadar önemli olacak deniyor. Ne olduğunu tabii Amazon söylemiyor.
Evet.
Bu oyun Android oyun konsolu olursa o Amazon'un zaten uygulama marketi var. Ona bağlı olacaktır Kindle gibi. Amazon için bunu yapmak zor değil.
Değil.
Zaten altyapısı var. Uygulama her marketi şey var. Var. Şey, sistemi var. Ama gereği var mı onu bilmiyoruz.
Evet. Battlefield 4 özür ayı yapıyor abi. Şubat ayı içerisinde. İnsanların başını açtıkları dertler yüzünden utanmışlar. Ve Şubat ayında işte şu onların hani paketler veriyor ya bronz bilmem neydi içinden
ayetle
var çıkıyor battle pack'ler onların dağıtımı var. İşte şey var double XP'ler haftası. Herkes için normalde o biraz premium'a yapılan bir uygulamadır. herkese verilecek. Yani o Şubat ayı esnasında her gün bir tanesine denk geleceksin. Hatta şey falan da olacak, hani Battle Pack'lerin haricinde de özellikleri unlock edebileceğin şeyler olacak. Bunlar hani hile diye satıyorlardı ya Battlefield 3'te.
Shortcutlar.
Shortcutlar.
Kısa yollar.
Kısa yollar. Hile diyorum. Shortcut. O shortcutlar da olacakmış.
Şimdi Battle Pack her gün oyun oynarsan her gün bir bronze Battle Pack veriyor.
Evet.
Hafta sonu gümüş
Double
veriyor.
Double XP veriyor bir de hafta sonları.
Her hafta sonu değil. Bir hafta sonu Double XP veriyor. Hı-hı. Ama Battle Pack'lerden zaten bronzlardan hep XP boost çıkacak.
Çıkacak.
Kendi de söylüyor. Pek bir şey bekleme yani. Tabii. Bir el bombalığını mı ne açacağım diyor shortcut olarak. O kadar. Öyle uçak güdümlü füzeler açılacak falan bekleme.
Yok, yok.
Bir de bu ay boyunca diyor bir işte bir gün bir şey yapacağım diyor. Bir büyük etkinlik yapacağım diyor. Orada da gold, altın Battle Pack vereceğim diyor. Ama onun daha şartları belli falan şey belli değil. Fakat oyun düzelmiş, hala %100 düzelmiş değil işte. Değil.
Bazı tahmin ettikleri yerlerin bile tekrar bozulduğuna şahit oluyorsun bir evet. yamadan sonra.
Evet. Bu Battlefield 4 destanı bitmiyor.
Evet. Yine devam edelim. Son yamayla birlikte AMD Mental desteği geldi. Fakat
geldi.
Sürücü yok ortalıkta henüz.
AMD'nin yanılmıyorsam 14.1 diye bir sürücü çıkartması lazımdı Ocak ayında. İşte 2014.1 Ocak. Fakat AMD zaten biliyorsun bu sürücü işini böyle ayın son günlerine falan hep atmıştı. Valla şu an itibariyle daha çıkmış değil.
Evet.
Ama bugün çıkacak deniyor. Yani biz bunu Cuma günü, 31 Ocak Cuma günü kaydediyoruz bu yayını. Daha akşam olmadı. Bugün çıkacak deniyor. Hadi bakalım. Çıkacak ama hiç hayal etme oturacağım, deneyeceğim, şey yapacağım. Şeye 290X'i destekliyor. Şu an, şey evet. yok. Bizde bile yok ki 290X. 280 var elimizde en fazla. 270 var. Onlara yok destek.
Evet.
Artı ne bileyim yani öne şimdi Murat 290X'in varsa
zaten
daha mental ihtiyacın mı olacak?
Hayır.
Yani işte bir yine de, kedi şey daha fare doğuruyor yani.
Kendi açıklamaları şey diyorlar CPU limitli senaryolarda %40'a varan artışlar.
Şimdi CPU limitli senaryo demiş Intel 3970X'li sistem koymuş. Buna bunda %58 diyor performans artışı sağlıyorum. Orada tech report sitesi bile ya demiş yani 3970X 1000 dolarlık işlemci. Bu mu diyor slow, nasıl slow yavaş demiş AMD de hani bu mu yavaş? Hani o işlemci biraz tamam Sandy Bridge falan ama
ne olacak?
O işlemci yakar ortalığı.
Tabii.
Hala ben 3960 var bende. Yani ona yavaş diyenin de ağzına biber sürerler. Şimdi eğer o yüzden bu işin altından ne çıkacak merakla bekliyorum Murat. Bir de şey çıktı, bir benchmark çıktı. Steam'de.
O da sürücü bekliyor.
Star Swarm mı ne?
Evet.
Onda da mental desteği var fakat o da sürücüyü bekliyor.
Göreceğiz.
Önümüzdeki ay içinde oynarız.
Herhalde.
Fakat böyle sadece 290X'de olacak falan diye bize gelmesinler.
Doğru.
Yani 290X'in varsa hiç keyfimi bozmam böyle şeylerle. Zaten
doğru.
Her şey tıkır tıkır çalışıyor olacak. Hiç keyfimi bozmam.
Abi Humble Bundle'da Codemasters haftası var.
Evet, Operation Flashpoint'i ben çok merak ediyordum. Çok önemli bir oyun. Hala benim gibi almamış olanlar onu alır. Overlord serisini sevenler 4-3 şey 4 Showdown Grid Showdown mıydı? 4 Showdown mıydı?
4 Showdown ya.
İşte bunları isteyenler kaçırmasın. 6 dolar vermek gerekiyor bunları da açmak için ama bence iyi fırsat.
İyi tabii bir sürü oyun.
Steam'de de Splinter Cell günleri var. Bu en son çıkan Blacklist 20 dolara düşmüş. Diğer eski oyunlar o Chaos Theory falan 2,5 dolardan. Bence dikkate değer.
Kesinlikle abi. Diğer habere geçelim. Nintendo ile devam ediyoruz.
Evet.
Ara sıra oluyor bu. Nadir bir Nintendo oyunu bulup çok yüksek paralara satılıyor Levent abi. Yine öyle bir haber var. 100 bin dolar mıydı?
100 bin dolara çıktı. Murat, bu bir 99 bin 900 dolar.
100 bin dolar işte.
Şimdi bu bir turnuva kartuşu. Hı-hı. Yani piyasaya satış, o yüzden bu kadar değerli. 116 tane üretilmiş. Bunu sadece Nintendo'nun 90 yılında yaptığı oyun turnuvasında, turnuvada kullanılması için üretilmiş, verilmiş. Bu kartuşlar, evet, bu kartuşlar, bu gri renkli olanlar çok değerli. Bir de bunun Gold Edition'ı var, daha da değerli. Çünkü sadece 26 tane zannedersem varmış Gold olandan.
Onun şu anki fiyatını söyleyeyim mi sana?
Kaç?
100 bini geçmiş, 100 bin doları.
Şimdi buradaki problem şu Murat, bu 100 bin dolar falan deniyor da burada bir para el değiştirmiş, hani 100 bin dolar alınmış, kartuş verilmiş gibi bir durum daha yok. O yüzden ben bu haberin şeyi onaylayamadım. Yani bu satış bir gerçekleşmiş mi? Onu bulamadım. Bu rakama çıkılmış ama biliyorsun eBay'de böyle bir bazı şeyleri şişirebiliyorlar. Ve gerçekleşmiyor satış çünkü sahte teklif veriliyor.
Valla bu daha da değerli dediğin gibi. Daha 4 günü var, 100 bini şimdiden aşmış.
Valla enteresan Murat. Şöyle bir kartuşumuz olsa da.
Hayatın kurtuluyor.
Bir de enteresan, hani mesela bu kartuş geçmişte de bunun örnekleri satılmış. Bu kadar para etmemiş. Hmm. Bu bir de etiketi yırtık falan, kötü durumda kozmetik olarak da. Ama
altın olan öyle değil abi. Altın olan bayağı iyi.
Altın olan çok nadir canım. Altın çok özel bir şey.
Nintendo'dan devam edelim. Mobil platformlara gelince onaylanmış abi.
Hani haftalardır konuşuyoruz ya, Mario telefona, evet, gelecek mi? İlk önce gelsin dediler. Yani yatırımcıları gelsin dedi. Sonra Nintendo dedi ki o iş o kadar, Mario'yu telefonun ekranında yürütmek
değil,
kadar basit bir iş değil dedi. En son artık bir yatırımcılarla, finansçılarla olan bir toplantıda Nintendo tamam demiş, hani şeye geliyoruz.
Yola.
Mobil cihazlara, hı-hı, geliyoruz. Zaten kendisi mobil platform ama hani onu kastetmiyoruz biz. Tabii. Yani akıllı cihazlara, telefonlara ve tabletlere.
Akıllıca.
Fakat şöyle, Mario oyunu yapmıyor telefon için. Ne yapıyor? Mesela Microsoft'un, biliyorsun, Xbox'ın Smart Glass diye bir şeyi var. PlayStation'ın uzantısı var. Doğru. Mobilde. Ayrıca oyunların kendi mobil uygulamaları çıkıyor artık. Her büyük oyunun var. Onun gibi hani ben diyor var olan oyunlarıma bir şeyler katacak, bir şeyler getireceğim diyor. Ve benim hani Nintendo dünyasını insanların keşfetmesini sağlayacak bir şeyler yapacağım diyor. Yani bu haber Mario'nin şeye, cep Android'e Mario çıkıyor değil.
Değil. Titanfall Beta 14 Şubat'ta geliyor.
Evet, 14 Şubat'ta geliyor ve bir, hatta bir alfa yapıldı. Çok kısa, 1-2 gün için. Hı hı. Oradan da işte görüntüler falan hemen sızdığı için pek mutlu olunmadı. 14 Şubat'ta beta geliyor.
Şey de olacakmış, Xbox One ve PC için de bir beta olacakmış ama onun tarihi belli değil.
İşte Xbox One ve şey için, PC için zaten beta. Xbox 360 konusu enteresan. Xbox 360'ı başka bir firma yapıyor. Bu Respawn Entertainment kendisi yapmıyormuş. Başka bir firmaya ihale etmişler o işi. Bluepoint Games diye bir firma yapacakmış. Şimdiye kadarki başarısı hani ortada bir firma. Yıldız bir firma demek zor ama bu tür, hep bu tür işler almış, başarmış. Daha çok da PlayStation'da başarmış. Dolayısıyla umarım altından kalkar. Çünkü Titanfall'u PC'de çalıştırmak, Xbox One'da çalıştırmak tamam da onu Xbox 360'a sığdırmak, tıkıştırmak gerekiyor. Hmm. Bir şeylerden feda edilecek elbette. Bakalım nasıl olacak.
Burada abi o beta'nın şeyini, o benim söylediğim güncelleme o habere. Yani açıklama yapmışlar tarihi tutturamadınız diye. Yani 14 Şubat'ta gelmeyecek gibi gözüküyor ama o civarda gelecek herhalde. Çünkü zaten fazla bir şey yok.
Bakalım.
Evet.
Sonuçta Mart'ta çıkması gerekiyor.
Doğru.
Mart'ta beta kayarsa
anlamı da olacak ki. Fiyasaya
çıkış da kayar.
Evet.
Valla bu benim çok merakla beklediğim oyunlardan abi, birisi.
Süper gözüküyor valla.
Oynanışı falan muhteşem gözüküyor.
Alacağız ya, elimiz mahkum.
Nasıl alacağız ama? Xbox One mı alacağız yoksa PC'de mi
PC
alacağız?
PC tabii canım, ne yapayım ben Xbox One'ı.
Görelim bakalım.
Evet. Xbox One arayüzü Mart ayında güncellenecekmiş.
Evet, biz incelemesini yayınlayacağız ama orada da zaten söyleyeceğiz. Arayüzde bazı düşündüren noktalar var. Belli ki güncellenecek.
Hı hı.
Ha, bunun için şimdi Mart diye bir şey de verildi.
Tarih.
Tarih de çıktı ama bu tabii Microsoft'un resmi
yok,
açıkladığı bir tarih değil. Fakat ilk fırsatta güncelleneceğine eminim. Güncelleme istiyor çünkü.
Geri kalan detayları incelemeye saklar Evet abi.
Peki. Bu arada daha önemli detay var. Ekim ayında Ekim Türkiye'de ayında olduğunu, evet. Türkiye Microsoft'un Xbox bölümü ya da işte Xbox Türkiye diye bir web sayfası, Facebook sayfası falan var resmi. Onlardan gelmedi bu bilgi ama The Verge sitesinde böyle bir bilgi var.
Hı hı.
Ekim ayında Türkiye'de.
Evet.
Yani şöyle, adamlar tabii bunu haber diye vermemiş de bir sürü ülke var. Aralarında evet, Türkiye'de var. De var. Evet. Bizim, Ekim ayında.
Bize gelen dedikodular da abi hatırlarsan o şekildeydi.
Sonbahardı.
Sonbahardı.
Bize gelen dedikodulardan daha muteber görüyorum ben bu haberi. Evet. Yine dedikodu,
hı hı,
bazında. O Ekim ayına kadar da Sony sattıkça satar rahat rahat.
Xbox...
Onda da ürün yok. Şu anda PlayStation 4 çarşıya çıksak elimizde 1500 liramızla alamayacağız, geleceğiz.
Xbox One'da çatır çatır satılıyor sokakta, evet. Levent abi 2000 liraya.
PlayStation 4'te hatta bir bizi dinleyenlerden birisiyle geçen gün otobüste karşılaştık. Çok enteresan bir şey anlattı. Olan yerde abi diyor, yok diyor diyor.
Hmm.
Çünkü hani eşi dostu tanıdığı var, ona veriyor.
Anladım.
Hani tamam şey yapmıyor diyor, hani 1700'e olur demiyor diyor. Ama olduğu halde hani sen bir yabancısın, kapıdan girmişsin, yok diyor diyor.
Evet.
Arkadaş yani devamlı alışveriş eden falan müşteri geldiği zaman veriyor diyor. Öyle
normal
de bir bilgi geldi.
Kesin doğrudur.
Evet.
Angry Birds NSA için mi ötüyor abi?
Çipetpet.
Evet. Valla şeymiş işte, Angry Birds'ün oyuncu bilgileri NSA'ya gidiyormuş.
Ya artık bu NSA şeyleri konuştuk ya, evet, karıştı ya. Doğru, gerçek, hayal yok. İşte 100 ama kilometreden Wi-Fi'yi hackliyor falan.
Günün sonunda abi olay şu. Sen şu akıllı telefona bir yerinden bulaştın mı birileri içeride abi. Her türlü bilgine erişiyorlar.
Öyle canım, öyle. Şey ne oldu? Biz teknoseyri ilk yapmaya başladığımızdaki konulardan biriydi. Carrier IQ diye bir şey vardı.
He, değil mi?
Ne oldu? Konu kapandı.
Evet.
Her telefonda çalışan gizli bir uygulama, istatistik tutan bir uygulama olduğu söylenmişti. Operatörlerin kullandığı bir uygulama olduğu söylenmişti. Bir alev, saman alevi gibi parlıyor, bir konuşuluyor, ediliyor,
gidiyor,
kapanıyor, gidiyor.
Evet. Biz o olaylara büyük olay derken bu NSA onu yüzle çarpıyor
tabii
zaten.
Ki, tabii
yani.
Ki.
Ne hale
tabii
geldik.
Ki. O zamanlar bunu hayal bile edemiyorduk böyle şeyleri.
Far Cry 4 ile ilgili haber var galiba Levent abi. Şimdi yani şey, adamların
ben
ifadesine göre...
Ben daha 3'ü yeni bitirdim lütfen ya.
Ubisoft Shanghai bir sonraki Far Cry üzerinde çalışıyormuş ki bir sonraki demek kuvvetle muhtemel 4 demek. Yani 3'e DLC yazıyorlarsa böyle olay
yok,
yapmazlar.
Yok 3 kapandı ya.
3 kapandı.
3 görevini yaptı.
Güzel bir haber abi bence. Ben seviyordum Far Cry 3'ü. 4 de gelsin.
Artık ada sıkar ama.
Ya olsun. Bir sürü oyundan yine çok daha iyiydi. Tekno Seyir'in mutfağından bir haber Levent abi. Şimdi biliyorsun bir süredir kaybolan yorumlar var.
Evet, işte yorumumu yayınlamadınız falan sitem ediliyor. Ama o yorumlar kayboluyor bir şekilde.
Kaybolmuyor.
Sistemde bir sorun
İstenmeyen
var.
Tarafa gidiyor. Bunun da altından işte biz araştırıyoruz. Birkaç bir şey denedik. Bizim spam filtresi var ya abi.
Tamam.
O biraz sapıtmış. Şimdi onu resetledik biz. Onun biliyorsun bir aklı var.
Evet.
Öğreniyor.
Evet.
Bir de işte yasaklı kelimeleri, şunları bunları bir sözlüğü var. Hepsini resetledik abi en sonunda. Baktık başa çıkılamıyor.
Evet.
Çünkü biz biraz denemiştik bir şeyleri silmeyi.
Evet.
Dolayısıyla şu andan itibaren, yani dünden itibaren bir sorun kalmamış olmalı. Yani yayınlanmıyor değil de sistem onu alıp istenmeyene atıyordu. Sonra diyordu ki adam işte benim mesajım silindi. Eğer o kişinin O mesajım silindi, mesajı yayınlanıyor mesela.
Evet.
Ben oradan bakıyordum şeyine, ismine. Aratıyordum, geri çıkarıyordum. Hep de buluyordum ama.
Ama ben kaybolduğunu da gördüm.
Ben, o bana denk gelmedi. Şöyle, mesela birisi de anonim olarak atmış. Şimdi ne ismi var, ne bir şey var, IP'yi de değişmiş. Aratamıyorsun. Adamın evet. var aslında, bulurum ama bütün bilgileri değişmiş. Evet. Anonim olarak yazmış, mail yazmamış. Ya, evet. IP'si değişmiş, hiçbir şekilde bulamıyorsun. Ve o kadar çok spam var ki abi. Senin el yordamıyla onu bulman mümkün değil. Benim elimde onu aratacak bir veri olması gerekiyor.
Otomatik gelen spam o kadar evet. çok ki yapacak bir şey yok.
Şimdi her şeyi resetledik.
Otomatik filtre olmasa
mümkün değil abi.
Şey çalışmaz olmaz. Hale gelir.
Evet. Şimdi tabii ki filtre aktif ama yani eskisi kadar çok detaycı bakmıyor. Yine yeniden öğreniyor diyelim
evet, biz ona. Evet, yeniden öğreniyor.
Şu an sorun olmamalı. Ama olursa da aynı mesajlar yani aynı nickle atmaya çalışsınlar. Biz bulalım. Nick, en azından nick olsun. Anonim olmasın.
Evet, anonim olmasın. Bir şey yazın ki
aratacak bir şeyim olsun.
Aratabilelim. Evet.
Ha, şunu da bir gün beklesinler ama çünkü biliyorsun bir de spam kuyruğuna takılıyor mesaj. Onay veriyoruz biz.
Evet.
Yani hepsi de silinmiyor. Yani evet. anında yayınlanmayabilir mesajınız.
Evet.
Evet. Bu haftalık benden bu kadar Mehmet abi.
Evet.
Ne diyorsun?
Ya bu kaybolan mesajlar, yorumlar konusu önemliydi. Bunun dile getirildiği iyi oldu. Bunun dışında işte incelemeler geliyor. Şey var. Bekleyen enteresan cihazlar var. Gösterdik zaten çoğunda. Birer birer incelemelere girecek. Bazıları zaten inceleme değil de mesela işte Oculus Rift. Hı hı. Yani o zaten daha bir ürün değil. Ve onun üzerine konuşacağız. Deneyimleri yani değerlendireceğiz. Sohbet edeceğiz. Benzer aynen şekilde öyle. Steambox. Şimdi hani şu anda Steambox diye bir şey yok. Hani yok. Var yok. O yüzden yani deneyimlerimizi anlatacağız. Ne düşünüyoruz? İleride ne olur? Tahminlerde bulunacağız.
Bilgisayar kültürü yine yapacağız.
Evet öyle gözüküyor. Telefon piyasası biraz yavaşladı. Çünkü üreticiler hazırlanıyor şu anda. Şubat'ta Mobile World Congress denen telefoncuların fuarı var Barcelona'da. Orada tabii ki herkes şovunu yapacak. İşte HTC M8 denen artık One 2 mi olacak ne olacak onu gösterir. Samsung herhalde S5 gösterir. Orada herkes şovunu yapacak. O zamana kadar telefon dünyası hareketsiz. Hele bizde de 1 Şubat itibariyle telefon dünyası tam hareketsiz olacak gözüküyor. Evet. Çünkü şu hala tam anlaşılmayan yasa devreye giriyor.
Giriyor.
Telefonda taksit yok.
Evet. Deli gibi reklam yapılıyor böyle. Son gün kaçırmayın
evet.
diye.
Artık kaçıran da kaçırdı. Bu gece evet. Cuma gecesi alabilirse aldı. Operatörler ellerini ovuşturuyor. Çünkü kendileri telefon satacaklar. Mağazalardan çok telefon satacaklar. Faturaya yansıtmak suretiyle.
Operatörler lobi mi yaptı ne diyorsun?
Yani bilmiyorum ki. Yani bir yandan da tabii şöyle satmak güzel de. Yani acaba kar marjları nasıl, şeyleri nasıl, servis mervis durumları nasıl? Bir de tabii biliyorsun ayaküstü kredi işi coşacak. Hani orada sen kasaya gidip de 2000 liralık bir telefonu almak istiyorsun ama kasadaki görevli diyecek ki taksit yapılmıyor. Sen işte kıvranıyorsun hemen gelecek adam yanına. Ben diyecek filanca bankasıyım. Aynen. Size hemen 2000 lirayı şimdi kredi tüketici kredisi olarak güzel bir faizle hemen burada şimdi diyecek çıkartalım size. Tamam diyeceksin sonra da uğraşacaksın ödemekle.
Evet Levent abi.
Evet.
O zaman ne diyelim önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim.
Görüşmek üzere.
Tekno Seyir haftalık gündem değerlendirmesini sundu.